Evet sevgili kardeşler, tekrar sevgiyle merhaba. Bugün sizleri Kutsal Kitap'ta Habercilerin İşleri 2. bölümde yer alan çok önemli bir olaya götürmek istiyorum. Tabii ki konu çok önemli bir konu olmuş olduğu için oldu bittiye getirmek istemiyorum. Bu yüzden tek bir konuşma değil ama iki konuşmayla, iki parça ile bugünkü konunun ilk parçasını yapacağım. Önümüzdeki pazarda kaldığımız yerden devam ederek ikinci parçayı tamamlamış olacağız. Evet, bu bölümü yani Habercilerin İşleri ikinci bölümde yer alan o kesimi okuduğumda gerçekten de yürekten de içimde büyük bir sevinç, coşku oluşuyor. Beni cesaretlendirmiş olduğu için. Luka 2. bölümde biliyorsunuz tüm insanlığın günahları için, günahlarının bedeli ödenebilmesi için Rabbimiz çarmıhta hayatını feda etmesi gerekiyordu. Bu yüzden Luka 2. bölümde Rabbimizin dünyaya bir bebek olarak girişini okuyoruz. Habercilerin İşleri 2. bölüme geldiğimizde de evet kilisenin doğumunun ortaya çıkışını okuyabiliyoruz. Yani yeniden doğmuş olan imanların birlikte bir bütünlük içerisinde başka uluslara, başka insanlara bu sevinç getiren kurtuluş haberini götürmekti bütün amaç. Şimdi aslında ağırlık 2. bölümün ilk 4 ayetidir. Ama ben konuyu gözümüzde canlandırabilmek için daha iyi takip edebilmek için ilk 13 ayeti yani 2. bölüm, Habercilerin İşleri 2. bölüm ya da Elçilerin İşleri 2. bölüm 1. ayetten 13. ayete kadar olan kesimi size okumak istiyorum. Şöyle başlıyor. Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi. Ve bulundukları evi tümüyle doldurdu diyor. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. O sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinde gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde, bakın bu konuşanların hepsi celileri değil mi diye sordular. Nasıl oluyor da her biri kendi ana dilini işitiyor? Her birimiz kendi ana dilini işitiyor. Aramızda Partlar, Medler, Elamlar var. Mezopotamya'da Yahudiye ve Kapadokya'da Pontus ve Asya ilinde Frikya, Pamfilya'da Mısır ve Libya'nın Kirine'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz. Hepsi hayret ve şaşkınlık içerisinde birbirlerine bunun anlamı ne diye sordular. Başkaları ise bunlar taze şarabı fazla kaçırmış diyerek ne yaptılar? Onlarla alay ettiler diye okuyoruz 13. ayette. Şimdi biliyorsunuz değerli kardeşler 7 hafta önce yanlış hatırlamıyorsam 12 Nisan'da Rabbimizin görkemle dirilişini büyük bir coşkuyla kutlamıştık. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü de Rabbimizin göğe alınışını büyük bir sevinçle kutladık. Ve anımsarsanız geçtiğimiz pazar bu konuyla ilgili diri umut başlığı altında bu konuyla ilgili de bir vaaz yapmıştım değerli kardeşler. Göğe alınmadan önce Rabbimiz 40 gün boyunca öğrencilerle birlikte olmuş, onlara görünmüş ve onları ne yapmıştı? Hala anlamadıkları, tam olarak anlamadıkları konularda onları bilgilendirmiş ve şu sözleri söylemişti. Yerüşalim'den ayrılmayın, babanın vermiş olduğu ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz diyor. Bu vaatle ne yaptı? Habercilerin İşleri 1. bölüm 4 ve 5. ayetlerde ne yaptı? Öğrencileri teselli etmişti. Rabbimizin aynen söylediği gibi vaat nerede gerçekleşiyor? Yerüşalim'de gerçekleşiyor. Şimdi bakın, hem kutsal ruhun gelişi hem de aynı kentte, Yerüşalim'de Rabbimizin çarmıha gerilmiş olması gerçekten de bana göre kayda değer nitelikçe. Ve daha da çarpıcı olanı değerli kardeşler, öğrenciler korkudan dolayı Rabbi terk ederek kaçmış oldukları kentte yani Yerüşalim'de kutsal ruhu alacak ve aynı kentte, aynı yerde kutsal ruhun gücüyle korkmadan, çekinmeden, geri durmadan büyük bir cesaretle bakın korktukları kentte, aynı kentte büyük bir cesaretle ne yapacaklardı? Tanıklık edeceklerdi. Şimdi bakın, yüreklerde konut kurmuş olan kutsal ruhun getirmiş olduğu sonucu görebilmek, anlayabilmek için bunu söyleme ihtiyacı duydum. Yani Yerüşalim'de korku içerisinde olan aynı öğrenciler kutsal ruhu almakla Rabbimizin vaat ettiği kutsal ruh gelip onları gücüyle donatmış olmakla aynı öğrenciler büyük bir cesaretle, büyük bir coşkuyla, içtenlikle ne yaptılar? Kurtuluş haberini başkalarına ulaştırma gayreti içerisine girdiler her biri. Demek ki bu neyi bize açıklıyor? Değerli kardeşler, bakın bunun altını önemli çiziyorum. Bizlerden kaynaklanan bir şey yok. Eğer bir şey yapıyorsak ya da bir şeyler yaptığımızı düşünüyorsak eğer, bu tamamen kutsal ruhun işidir değerli kardeşler. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. İman aracılığıyla yürekte konut kurmuş olan kutsal ruhun işidir eğer bir şeyler yaptığımızı düşünüyorsak. İşte kutsal ruh vaadini alıp sevinç içerisinde Kudüs'e döndükten sonra biliyorsunuz öğrenciler İsa Mesih göğe yükseldikten sonra onlar büyük bir sevinçle, her şeyi anlamış olmanın sevinciyle Ne yaptılar? Kudüs'e geri döndüler. Ve aradan 10 gün geçti. Yani 50. gün anlamına gelen Pentekost günü, yani bugün vaat edilmiş olan kutsal ruh gelerek neyi gerçekleştirdi? İlk kilisenin doğumunu gerçekleştirmiş oldu. İlk ayette ne okumuştum? Hatırlayın. Pentekost günü geldiğinde diyor, bütün imanlılar, bakın burası çok önemli, bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Yani Pentekost günü tamamlanmakta iken ya da tamamlandığında, yerine geldiğinde Mesih bağlarının bazıları değil, hepsi bir arada aynı yerdeydiler. Öyle diyor. Bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Bu neyi önümüze koyar? Bakın, kutsal ruh geldiğinde seçilmiş olan birkaç kişiye değil. Bakın, neden bunun altını önemli çiziyorum? Şimdi konumuz bu olduğu için bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Çünkü belki sizler de zaman zaman karşılaştınız. Ya bir imanlı Rabbin çocuğu bir başka imanlıya, Rabbin çocuğuna şu soruyu soruyor. Ya iyi ama güzel söylüyorsun ama kutsal ruhla vaftiz oldun mu? Değerli kardeşler, bu soru gerçekten sanki karşısındaki imanlı iman etmiş olmasına rağmen sanki yüreğinde kutsal ruh yokmuş gibi bu kişi kutsal ruhla vaftiz oldun mu sorusunu sorma ihtiyacı duyuyor değerli kardeşler. Bakın, ayet ne diyordu? Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar, yani seçilmiş olan birkaç kişi değil, bütün imanlılar bir araya toplanmış olan bütün İsa Mesih bağlarının hepsine geldi. Ve dikkat ederseniz ben burayı da çok önemsiyorum. Kutsal Ruh niye geldi? Rab Tanrı onu vaat etmiş olduğu için Kutsal Ruh geldi, onları gücüyle donattı. Yani orada Kutsal Ruh gel, Kutsal Ruh gel diye bir dua yok. Yani biz iman ettikten sonra yürekte konut kurmuş olan Kutsal Ruh'a biz gel diye söyleyemeyiz. Neden? Çünkü o zaten bizde. Bizde olanı çağırmanın bir anlamı yok. Ama şunu söyleyebiliriz. Ya Rab, içimde var olan kutsal ruhu, kutsal ruha kendimi emanet ediyorum. Beni yönetmesine izin veriyorum. Ancak bu şekilde dua edebilirim. Yani kutsal ruha ancak izin verebilirim. Onu çağırmam hiç ama hiç gerekmiyor. Evet, şimdi bu muhteşem olayı değerli kardeşler anlayabilmek için sizi biraz gerilere götürmem gerekiyor. Zaman zaman burada tabii ki yine her yıl olduğu gibi bu dönemde dile getirdiğim noktalar bunlar ama tekrar anımsamanız açısından bunları söylemek istiyorum. Şimdi İsrailoğulları yani Yahudiler yılda 3 kez olmak üzere 3 önemli bayramı kutlamak için değerli kardeşler dünyanın birçok yerinden ne yaparlardı? Düzenli bir biçimde bir araya gelirlerdi. Biz bunu Tesniye kitabında ya da Yasanın Tekrarı kitabında 16. bölümde bunu harika biçimde okumak mümkün. 16. ayet, 16. bölüm, 16. ayet. Yanılmıyorsam o. Umarım doğru yazdım. Bütün erkekleriniz diyor, yılda 3 kez, yani mayasız ekmek bayramında, yani fısıh dediğimiz mayasız ekmek bayramında, haftalar bayramında ve diyor çardak bayramında Tanrınız Rabbin önünde bulunmak üzere diyor onun seçeceği yere gitmeli. Bakın, mayasız ekmek bayramı, yani diğer adıyla fısıh bayramı neydi? Mısır'dan çıkış kutlamasıydı değerli kardeşler. Yani Mısır'dan çıktıklarını anmak için, o Mısır köleliğinden kurtulmuş olduklarını anmak için bu kişiler bir araya geliyorlardı. Ve yeni antlaşmada Pentekost bayramı ya da eski antlaşmada haftalar bayramı olarak geçen ikinci kutlamaya gelince, bunun hakkında yine yasanın tekrarı 16. bölümde şöyle okuyoruz değerli kardeşler. 9 ve 10. ayetlerde. Ekin biçme zamanından başlayarak diyor, 7 hafta sayacaksın. Sonra Tanrınız Rabbin sizi kutsadığı oranda vereceğiniz gönülden sunularla onun için haftalar bayramını kutlayacaksınız. Bakın, 7 hafta diyor, 7 kere 7 49, yani 49 gün ve arkasından gelen sonraki gün, yani 50. gün, ki 50 Yunanca'da Pentekostos ifadesi geliyor. İşte Pentekost dediğimiz bu 50. gün kilisenin doğumu da gerçekleşmiş oluyor değerli kardeşler. Bu nedenle haftalar bayramının adı da Pentekost olarak biliniyor. Haftalar bayramı olarak ifade edilmiş olan bu kutlama hasat ya da İlk ürünler bayramı olarak da ifade ediliyor. Bunu da söyleme ihtiyacı duyuyorum. Haftalar ya da diğer adıyla hasat kutlaması, çölden çıkıp vaat edilen ülkeye girdikleri zaman kutlanıyordu. Biz bunu şu şekilde okuyoruz. Leviler kitabı 23. bölümde 10. ayette. Kafadan konuşmuş olmamak açısından ayetleri veriyorum sizlere. İsrail halkına de ki, size vereceğim, Rab Musa'ya söylüyor bunu, size vereceğim ülkeye girip ürününü biçtiğiniz zaman diyor, ilk yetişen ürününüzden bir demet kahine götüreceksiniz diyor. Bakın, demek ki bunlar vaat edilen topraklarda ilk tohumu ektikten sonra o ilk tohumun oluşturduğu ilk ürün toplanıyor ve demetler halinde baş kahine, baş rahibe getiriliyor. Baş rahip ne yapıyor? Oradan bir demet alıyor, simgesel anlamda içeriye, çadıra giriyor ve tapınma çadırına giriyor ve orada ne yapıyor? Tanrı'ya sunuyor. İşte yüzyıllar sonra hasat ya da ilk ürünler olarak bilinen bu kutlama, İsa Mesih ölümden dirildikten sonra 50. gün, yani Pentekost günü, yani kutsal ruhu öğrenciler ve orada bulunanların üzerine döktüğü gün. Değerli kardeşler, aynı güne düşmüştü. Üçüncü kutlamaya gelince, bu da neydi? Çadır ya da çardak bayramı. Şimdi İsrail halkı Mısır'ın köleliğinden kurtulduktan sonra vaat edilen ülke olan Kenan diyarına giderlerken çölde geçirdikleri bir dönem vardı değerli kardeşler. O yaşadıkları dönemde, o çölde yaşadıkları dönemde nerede kalıyordu bu insanlar? Çadırlarda ya da yaptıkları çardaklarda barınıyorlardı. Daha sonra 40 yıl boyunca çölde yaşadıkları bu olayı anmak için bir araya gelerek kurdukları çardaklarda ne yaptılar? 7 gün kalarak, 7 gün boyunca kutladılar. Neden? Sonraki nesillere hangi şartlarda biz bunu yaptık, nasıl yaptık gerçeğini sonraki koşullara, sonraki nesile bırakmak için. Onlar da bunu görebilsinler, anlayabilsinler diye. Leviler kitabı 23. bölümde 42 ve 43. ayetlerde bunu net bir şekilde okuyabiliyoruz. 7 gün diyor, çardaklarda yaşayacaksınız. Öyle ki gelecek kuşaklar İsrail halkını Mısır'dan çıkardığım zaman çardaklarda barındığımı bilsinler. İşte Yerişalim'de kutlanması gereken 3 bayram bunlardı. Fısıh ya da Pasah bayramı, haftalar diğer adıyla ürünler bayramı, değerli kardeşler, ve çardak bayramları. Şimdi nerede olurlarsa olsun bu insanlar, tüm Yahudi erkekleri okuduğumuz gibi bu bayramları kutlamak amacıyla yılda 3 kez Yerişalim'e gitmek zorundaydılar. Ve harika olan, bunun altını önemli çizmek istiyorum, bu 3 bayramı Rabbimiz kendisinde gerçekleştirmiş olduğunu, gerçek anlamda tamamlamış olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani Rabbimiz bu bayramları kendi bünyesinde dirilişiyle, göğe yükselişiyle, değerli kardeşler, kutsal ruhu göndermesiyle tamamlamış olduğunu, artık biz bu kutlamaları, yani eski antlaşmada yer alan o kutlamaları kutlamamız gerekmediğini net bir şekilde görebiliyoruz değerli kardeşler. Nasıl bunu gerçekleştirdi? Ölümüyle, kurban olmasıyla neyi gerçekleştirmiş oldu? Fısıhı. Peki dirilişiyle neyi gerçekleştirdi? Diriliş, yani ilk ürünler, diğer adıyla hasat bayramını. Çünkü dirilmek ölümden yaşama geçmektir. İlk ürün ortaya çıkabilmesi için tohum, ölü olan tohum da toprak altından toprak üstüne filizlenerek çıkması gerekiyordu, değil mi? Demek ki çok net bir şekilde dirilişiyle ilk ürünler bayramını, hasat bayramını ve dirildikten 50 gün sonra da kutsal ruhu göndererek kilisenin doğumunu sağlayıp ne yaptı? Noktayı koymuş oldu. Onun için Kolosalılar 2. bölümde şu iki ayeti okumak istiyorum. Harika bir şekilde bakın bunları neden yapmamamız gerektiğini daha iyi anlayabilmek açısından. 16 ve 17. ayetler 2. bölüm. Bu nedenle hiç kimse yiyecek, içecek, dinsel gün, yeni ya da şabat günü gibi sorunlarda size yargıç kesilmesin. Bunlar ileride beklenenlerin gölgesinden başka bir şey değildir. Somut gerçek, ki burası çok önemli bir ifade, somut gerçek gölge değildir. Somut gerçek Mesih'in kendisidir. Hamdolsun. Onun için diyor ki somut gerçek Mesih'tir. Yani her şeyin onda, Rabbimiz Mesih İsa'da sonuçlanmış olduğunu, tamamlanmış olduğunu gösteriyor. Bunların her biri ileriye bakmaya yarayan birer simge, birer işarettiler değerli kardeşler. O geldiğinde gölge olan her şey neye kavuştu? Netliğe kavuşmuş oldu. Hamdolsun. Şimdi Pentekost günü yeni antlaşmaya göre ne bayramı? İlk ürünler bayramında. Kutsal Ruh'un ilk ürünleri toplandı mı? Evet, toplandı. Neydi bu ürün? Bakın, okuduk. Yaklaşık 3000 kişi iman etti değerli kardeşler. Gelenler içerisinde imanlı olmayan, daha henüz İsa Mesih ile birlikte yürümeye karar vermemiş 3000 kişi o gün Kutsal Ruh'un gücü ve paylaşılan söz aracıyla, Petrus'un paylaşmış olduğu söz aracılığıyla ne oldu? Değerli kardeşler, onların yeniden doğması gerçekleşmiş oldu. Yani İsa Mesih ile birlikte yürümeye karar verdi bu insanlar. Düşünün, vaat edilen Kutsal Ruh gelmezden birkaç dakika öncesine kadar değerli kardeşler, kilise dediğimiz bir kavram yoktu. Kutsal Ruh geldikten ve Kutsal Ruh'un etkisiyle Petrus'un o muhteşem paylaşımı sonrasında ne oldu? Kilise de ortaya çıkmıştı artık. Yani imanlının kilise dediğimiz Rabbin bedenine vaftiz olduğu gündür değerli kardeşler. Evet, insanları kilise dediğimiz imanların bedenine yerleştirmiş olan vaftiz gerçekleşmiştir. Bazılarının ifade ettiği gibi sonradan gerçekleşen bir olay ya da sonradan yaşanan bir deneyim kesinlikle ve kesinlikle değildir. Neden? Çünkü iman eder etmez gerçekleşen bir olaydır. O günden Kutsal Ruh'un, vaad edilen Kutsal Ruh'un tüm doluluğuyla gelişinden değerli kardeşler, gelişi aracıyla iman eden kişilerin olduğu o noktadan itibaren değerli kardeşler, Kutsal Ruh ne yapıyor? İman ettiği an Kutsal Ruh ne yapıyor? Mesih'in bedeni olan kiliseye yerleştiriyor. Çok açık ve net. Onun için Korintoslara yazılan ilk mektupta 12. bölüm 13. ayette, çünkü diyor, tek ruhta hepimiz ister Yahudi, ister Yunanlı, ister köle, ister özgür olalım. Yani hangi ulustan olmuş olursak olalım, tek bir bedene vaftiz edildik. Bakın bu çok önemli, tek bir bedene vaftiz. Ve diyor ki hepimiz, bakın belirli kişilere değil, hepimiz, iman eden herkes, hepsi tek ruhla doldurulduk diyor. Hepsi. Şimdi bu ayette yer alan iki ifadeyi öne çıkarmak istiyorum. Konumuza çok iyi bir şekilde açıklık getirmiş olduğu için. Bunlardan ilki tek bir bedene vaftiz. İkincisi de Kutsal Ruh'la doldurulmuş olmak. Bakın, tek bir bedene vaftiz ve Kutsal Ruh'la doluluk. Bir bütün olaraktan karşımıza çıkıyor. İki ayrı bir şekilde görünmüş olsa da bir bütün olarak karşımızda duruyor değerli kardeşler. Efesler mektubu 4. bölümüne bakarsak eğer bu gerçek şöyle ifade ediliyor. Tek bir umuda çağrıldığınız gibi beden bir, ruh bir, Rab bir, imam bir, vaftiz birdir. Tek bir beden, tek ruh ve tek vaftiz. Şimdi tek beden deyince ne anlıyoruz? Tek beden, Rabbin bedeni olan ve Pentekost gününde gerçekleşmiş olan kilisenin doğumundan göğe alınışına dek yaşayan tüm imanlardır. Yani kiliseyi oluşturan her ulustan olan imanlardır. Tek bir beden ifadesi bunu bize açıklıyor. Tek ruh dediğimizde de kutsal ruh iman yoluyla yeniden doğmuş olan her imanlıyı ne yapıyor? Mesih'in bedeni olan kiliseye vaftiz ediyor. Ve bu ruh işte iman ettiğimizde yürekte konut kurmuş olan kutsal ruhun kendisidir. Tek vaftiz de değerli kardeşler kutsal ruhun vaftizini açıklar. Ama iman ettikten sonra yani ilk iman vaftizi gerçekleştiğinde yani iman eder etmez kutsal ruhun vaftizi bizde gerçekleştiğinde bu içte yürekte oluşmuş olduğu için değerli kardeşler bunun bir dışa yansıması olarak ne yapıyoruz? Su vaftizini yapma ihtiyacı duyuyoruz değerli kardeşler. Demek ki iman eder etmez yürekte gerçekleşen kutsal ruh vaftizinin görülebilir dışa yansımasıdır su vaftizi. Onun için Kolosalılar 2. bölümde 12. ayette diyor ki vaftizde onunla birlikte gömüldünüz. Onu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek onunla birlikte dirildiniz. Şimdi bakın değerli kardeşler. Bu neyi açıklıyor? Aslında bu bize su vaftizini açıklıyor. Ama onun öncesinde kutsal ruhun vaftizi gerçekleşmiş durumda. Yani bizim yeniden doğmamızı sağlayan kutsal ruh değerli kardeşler ileride iman etmiş olduğumuz için yürekte gerçekleşmiş olduğu için biz bunu dışarıya aynı burada ifade edildiği gibi ne diyor? Onunla birlikte gömüldünüz. Onu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek onunla birlikte dirildiniz. Yani su vaftizi ölümün ve gömülüşün bir simgesi. Yani yürekte gerçekleşmiş olan yeniden doğumun imanın dışarıya net bir şekilde yansıması. Yani suyun altına girerken eski benliğime öldüm. Su üstüne çıkarken de artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor gerçeğini açıkça kişi beyan etmiş oluyor. Tıpkı haberci Pavlos Galatyalılar 2. bölüm 20. ayeti ifade ettiği gibi. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Bunu ben nasıl gösteriyorum? Simgesel anlamda su vaftiziyle değerli kardeşler. İsa Mesih'le birlikte öldüğümüzü ve onunla birlikte yepyeni bir yaşama dirilttiğimizin kesinlikle bir resmidir su vaftizi. Tekrar altını çiziyorum önemsediğim için. Asıl vaftiz değerli kardeşler iman ettiğin anda gerçekleşen kutsal ruhun vaftizidir. İman eder etmez gerçekleşen kutsal ruhun vaftizi ne yapar iman etmiş olan kişiyi o tek beden olarak ifade edilen Rabbin bedeni olan kiliseye katar değerli kardeşler. İçine, bünyesine alarak. Şimdi bunu biraz anlamaya çalışalım. Üç noktayı öne çıkararak bunu yapmaya çalışacağım. Şimdi değerli kardeşler bir, kutsal ruh İsa Mesih'e iman aracılığıyla tüm imanlara verilmiştir. Bu birinci nokta. Belirli imanlara değil, tüm imanlara verilmiştir. Bir kimse susamışsa bana gelsin diyor, içsin. Bana iman eden içinden diri su ırmakları akacaktır. Bunu, burası çok önemli, kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olaraktan söylüyordu. Yuhanna 7. bölüm 37, 38 ve 39. ayetlerde. Ne diyor? Bana iman edenlerin içinden diri su ırmakları akacaktır. Ve arkasından da bunu kendisine iman edenlerin alacağı, bakın iman edenlerin alacağı kutsal ruh. Demek ki iman eder etmez kutsal ruhu alıyoruz değerli kardeşler. Onun için haberci Pavlos harika bir şekilde bunu Korintoslara yazmış olduğu ilk mektupta 6. bölüm 19 ve 20. ayetlerde diyor ki, bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Değerli kardeşler. Birinci noktamız bu. İkinci noktamız, kutsal ruh kurtuluş anında. Kutsal ruh başka bir dönemde değil, kurtuluş anında, ikinci bir deneyim yaşayarak değil, kurtuluş anında, yani iman eder etmez, iman etmiş olduğun anda sana verilmiş olması. Bu da ikinci noktamız. Efesler 1. bölüm 13. ayette diyor ki, gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz. Bakın, haberi duyuyorsun, iman ediyorsun ve kutsal ruh tarafından mühürleniyorsun. Yani kutsal ruh yüreğinde konut kurmuş oluyor değerli kardeşler. Hepsi aynı anda olduğuna dikkat edin. Bunu anlamakta zorluk çeken, karşı durmaya çalışan Galatya'daki imanlılara karşı Pavlos çok sert bir dil kullanmıştı. Galatya mektubunu okuduğunuzda orada onu görebiliyorsunuz. Ey akılsız Galatyalar, sizi kim büyüledi diye. Çünkü niye? Bunlar gerçekleşmiş, tamamlanmış olan kurtuluşa bir takım ilaveler, sünnet gibi bir takım ilaveler içine katıyorlardı. Kutsal ruh, değerli kardeşler, evet, tüm imanlara verilmiştir. İkincisi de bunun, dikkat edin, bunun iman ettikleri andan itibaren gerçekleşmiş olması. Tüm imanlar ve iman eder etmez. Üçüncü noktada kutsal ruh iman edenin yüreğinde geçici değil. Bakın bu da çok önemli. Geçici değil, kalıcı olmuş olmasıdır. Bir yere gidip gelmiyor. Eski antlaşma döneminde olduğu gibi. Değerli kardeşler. Eski antlaşma döneminde olduğu gibi değil. Kutsal ruh Pentekost gününde gelerek iman edenin yüreğinde konut kurmuştur değerli kardeşler. Çekip bir yere gitmiyor. Çünkü iman ettikten sonra iman aracılığıyla değerli kardeşler konut kurarak sürekli yürekte sonuca ulaşıncaya kadar kalmaya devam ediyor. 1. Korintoslar 3. bölüm 16. ayet. Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz diyor. Ve harika olan, Rabbimiz gelip bizleri onunla birlikte yüceltene kadar yürekte yerleşmiş olan kutsal ruh, imanlının neyidir? Güvencesi, hamdolsun. Neden? Çünkü onun tarafından mühürlenmiş olduğu için. İşte bunu da harika biçimde Efesler mektubunun ilk bölümünde 14. ayette okuyoruz. Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek, bakın kurtuluşuna dek mirasımızın, yani onda sahip olduğumuz her şeyin, sonsuz yaşamın, sahip olduğumuz tüm değerlerin güvencesi nedir? İçimizde konut kurmuş olan kutsal ruhun kendisi değerli kardeşler. Tek bir bedene vaftiz, kutsal ruhun vaftizi Pentekost gününde gerçekleşmişti. Başka bir ifadeyle iman etmiş olanları Rabbin bedeni olan kilisede Mesih'in bedeninde birleştirmiştir. Daha önce de vurguladığım gibi İsa Mesih'in kendisi de ne yaptı? Kutsal ruh ile vaftiz olacaklarını söylemişti. Değil mi? Haberciler işte 1. bölümde okuduk 4 ve 5. ayetlerde. Birkaç gün içinde siz kutsal ruh ile vaftiz edileceksiniz diyor. Ve bu önemli gerçek sadece Rabbimiz tarafından değil, vaftizci Yahya tarafından da önemli vurgulanmıştır. Luka 3. bölümde okuyoruz bunu. 16. ayette ben sizi suyla vaftiz ediyorum. Yahya bunu söyledi. Çünkü onun yapmış olduğu su vaftiziydi. Yani tövbe vaftiziydi daha doğrusu. Ama o sizi diyor kutsal ruh ve ateşle vaftiz edecektir. Şimdi kutsal ruhun vaftizi Pentekost gününde gerçekleşti mi? Evet, gerçekleşti. Peki ateş ile olan vaftiz gerçekleşti mi? Hayır. Bu kim için geçerli? Yargı vaftizi olmuş olduğu için, ileride olacak olan vaftiz. Yani yargı sonrası gerçekleşecek olan vaftizdir değerli kardeşler. İmansızlar için geçerli olan vaftiz. Onun için 3. ayette geçen ateşten diller ifadesini ileride olacak olan ateş vaftiziyle karıştırmayalım. Bunu da söyleme ihtiyacı duydum. Özellikle altını çizerek vurgulamak isterim. Pentekost gününde yaşanan deneyim kutsal ruhun vaftizinde değil, kutsal ruhun doldurmasından kaynaklanmıştı. Kutsal ruh ile dolu olmak kutsal ruhun vaftizinin bir sonucuydu. Çünkü kutsal ruhla nasıl doldular? Kutsal ruhun vaftizi sonucunda doldular. Kutsal ruhun vaftizi İsa Mesih'in daha önce var etmiş olduğu kutsal ruhun gökyüzünden dökülüşüydü. Alınan neydi? Onun etkisiyle alınan kutsal ruhun doluluğuydu. Demek ki kutsal ruhun vaftizi tekrarlanır mı? Hayır. Yitirilir mi? Kesinlikle hayır. Ama kutsal ruhla dolma olayı tekrarlanabilir ve her durumda sürdürülmesi gereken bir şeydir değerli kardeşler. Bunun da altını öneme çiziyorum. Yani sürdürülmediği zaman, kutsal ruhun yönetimi altında kalınmadığı zaman, ki dolmak bu anlama geliyor, kutsal ruhla dolmak onun yönetimi altında olmak demektir. Eğer bizler koşmakta olduğumuz hizmet alanında, iman hayatında kutsal ruhun yönetimi altında eğer adımlarımızı atmazsak doluluk ortadan kalkmış olur. Ama tekrar geriye alınabilir mi? Evet. Nasıl alınır? Günahından döner, yürekte konut kurmuş olan kutsal ruhun yönetimi altına tekrar girerek, onun hayatında işlemesine tekrar izin vererek değerli kardeşler. Demek ki doluluk kutsal ruhun denetimi altındayken gerçekleşiyor. Kutsal ruhun imanlıyı doldurması, imanlı ile birlikte hareket etmesi ne yapıyor? İmanlının ruhsal hizmeti daha etkin, daha verimli biçimde yerine getirilmesi içindir. Yani imanlının tanıklığının vazgeçilmez öğesi, unsuru nedir? Kutsal ruhun gücü. Onun gücü olmadan biz hiçbir şey yapamayız değerli kardeşler. Kutsal sözü bile anlamamız mümkün değil. Eğer kutsal ruhun yardımını dilemezsek, biz Rabbin sözüne bile yaklaşırken dua edeceğiz ki kutsal ruh sözü bize açabilsin değerli kardeşler. Evet, demek ki imanlının vazgeçilmez tanıklığı öğesi nedir? Kutsal ruhun gücü değerli kardeşler. Kutsal Ruh'un gücü. Kişi çok yetenekli olabilir değerli kardeşler. Ama Kutsal Ruh'un işleyişi olmadan, onun gücü olmadan kesinlikle etkisizdir. Verimsiz kalacaktır. Bakın, ürkek, çekingen olan öğrenciler tanıklık edebilmeleri için değerli kardeşler o güce gereksinimleri vardı. İşte bu yüzden bu gücü Kutsal Ruh üzerine indiğinde ne yapacaklardı? Alacaklardı. Habercilerin İşleri 1. bölümde Rabbimiz onlara bu vaadi vermişti. Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız diyerek. Demek ki güç benden kaynaklanan bir şey değil. Bende olandan kaynaklanan bir şey. İman aracılığıyla sahip olduğum Kutsal Ruh aracılığıyla gerekli olan güce sahip olabiliyor ve o güçle yola devam edebiliyorum. Evet, Kutsal Ruh'un doldurması, yani imanlının Kutsal Ruh'a izin vermesi sonucu Kutsal Ruh'un yönetiminde olmuş olması imanlının ruhsal hizmetini doğru biçimde, etkin biçimde, sağlıklı biçimde verebilmesi içindir. Başka bir ifadeyle imanlının güçlendirilmesi, güçle donatılması olayıdır. Demek ki dolmak Kutsal Ruh'un yönetimi altına girmektir. O nedenle Efesliler 5. bölüm 18. ayette içkiyle sarhoş olmayın, tersine ruhla dolun demiştir. Haberci Pavlos. Yani alkolün yönetiminde değil, ruhun yönetiminde yaşayın. Yani alkol nasıl ki içtiğimizde bizi yönetiyorsa, değerli kardeşler, sahip olduğumuz Kutsal Ruh da aynı şekilde bizi yönetmesi lazım. Ama aradaki farkı bilmeyenimiz yok değil mi? Alkol ne yapıyor? Kişiyi saptırıyor ve etrafına zarar vermesine neden oluyor. Neden? Kontrolünü kaybetmiş olduğu için. Alkolün yönetimi altında olmuş olduğu için. Sonuç gerçekten de utanç verici. Ama Kutsal Ruh'un yönetimi altında adımları atmak, düzen içerisinde olmaktır değerli kardeşler. Sonucu ne yapıyor? Utanç getirmiyor. Kutsal Ruh'un yönetimi altında olmak, olmanın getirdiği sonuç değerli kardeşler, Rab Tanrı'ya yücelik getirmektir. Bu gerçek harika bir şekilde şöyle vurgulanıyor Galatyalılar 5. bölümde. Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. Neden? Çünkü Kutsal Ruh'un yönetimi altındayken Rab ile paydaşlık içerisindesin değerli kardeşler. Paydaşlık içerisindesin. Bunun da anlamı ait olduğumuz Rab Tanrı'ya yaşamımızda istediğini yapabilmesine izin vermektir. Peki izin verdiğinde bunun getirisi nedir? Yani bunun sonucu nedir? Onun isteği doğrultusunda kararlar alabilmektir. Ve onu isteği doğrultusunda, yani onu hoşnut ederek adımları atmaktır. Yani onun izinde Kutsal Ruh'un belirlediği çizgide kalarak değerli kardeşler yürümenin, onun tarafından yönetilmenin sonucudur değerli kardeşler. Rabbe onur verici bir hayatı yaşayabilmek. Evet, ruh bizi yönetiyor ama yürüyen de, o çizgide kalarak yürüyen de bizleriz değerli kardeşler. Bunun altını da çizmek istiyorum. O zaman şu sözlerle noktalıyorum. Gelin değerli kardeşler, yaşamımızın her alanında Kutsal Ruh'un işlemesine bizleri yontarak istenilen noktaya getirmesine izin verelim. Öyle ki Kutsal Ruh'un meyveleri olan sevgi, sevinç, esenlik, barış, bağlılık, yumuşak huyluluk bizlerden taşarak insanların önünde pırıl pırıl parlasın.